Musa 17. ayrım. Sayfa 293. Balam'ın eşeği. Şayet topraklarının çevresinden dolanıp gittikleri için Edomlularla Moablılardan kurtulduklarını sanmışlarsa aldanmışlardı. Ama Mos'la Yeşin'in bunu anlamaları için aradan bir ay geçmesi gerekecekti. Amori ordusu ezildikten sonra Yeşil adamları kaleden kaleye koştular, işgal ettiler. Yaktılar ve geride hiçbir şeyi bırakmamacısına yağmaladılar. Kız kardeşlerini ya da eşeklerini korumak için dövüşmekten vazgeçmeyen birkaç inatçı çılgınla girişilen göğüs göğüse çatışmanın dışında bu bir kır gezintisi gibiydi. Ve çok da bereketli oldu. Ürdün Irmağı'nın doğu kıyısında tarlalar yemyeşildi. Kütüklerde üzümler yerlere sarkıyor, ağaçlar meyvenin ağırlığıyla eğiliyordu. Bir ırmak kenarında olduklarından su da çok boldu. Sayılamayacak kadar kuyu vardı ve işin en zor yanı aşağı Mısır'dan beri ilk kez bu kadar cömert bir yeşillik gören Apiruların coşkularına hakim olmalarını sağlamaktı. Mos onlara çevrede çok uzaklara gitmemelerini ve mümkünse bir arada bulunmalarını emretti. Onlara çok ciddi bir yüzle henüz Kenan'a varmış değiliz dedi. Bugün, yarın, ırmağa geçmek üzere yola çıkacağız. Dağılıp birbirinizden uzaklaşmayın. Amoriler dostumuz değil, düşmanlarımızı tamamen yok edemedik. Askerlerimizden uzaklaştığınız zaman onlar için kolay birer av olursunuz. Bu emrin çok doğru ve haklı olduğunu anlayan şefler, akşamları herkesin Yeşu ve Mişael'in sınırlarını koyduğu bir yere dönmesini sağlamakla görevlendirilmişlerdi. Bütün Amoriler, Hesbon halkı gibi yurtlarını terk etmiş değillerdi kuşkusuz. Pek çoğu, özellikle de kabile şefleriyle bazı öteki küçük beyliklerin prensleri, Apiru askerlerinin yaklaşmasıyla komşularına sığınmak için Moab ülkesine geçmişlerdi. İlk kaçanlar, Hesbon'un düşmesinden ve Eleyalel'in yakılmasından sonra korkunç öykülerle gelmişlerdi. Onlardan sonra gelenler bu korkulu öyküleri bir kez daha, bir kez daha süsleyerek Balağı, Moab kralını korkutmuş ve kral ülkesinin küçük prensliklerini de harekete geçirmişti. Moablıları asıl dehşete düşüren Amori ordusunun kayalarla ezilmesi öyküsüydü. At bu kadar büyük kayalar. Evet, evet öyleydi diye ısrar ediyordu savaş alanından geçenler. Apiruların hizmetinde bu koca kayaları askerin başına yağdıracak devler mi vardı yoksa? İlk günlerin korkulu şaşkınlığı geçtikten sonra Moablılar kendi akıbetleri için kaygılanmaya başladılar. Ülkeleriyle Amori toprakları arasındaki sınır bir türlü kesin olarak çizilememişti ve daha çok tarihi bir geleneğe dayanıyordu. Apirular Amori ülkesine bütünüyle işgal ederlerse çok geçmeden Moab topraklarına kadar geleceklerdi. Metfat'tan Betbalmom'a, Atarot'tan İye Haberim'e kadar insanlar Apiru ordusundan ve hizmetindeki devlerden başka bir şey söz etmez olmuşlardı. Kuşkusuz Moablıların da bugüne kadar hiç kayıp vermemiş bir ordusu vardı. Ama insan öldüreceğinden emin olmadığı aslanın kuyruğunu çekmezdi. Balak bu durumda birkaç ay önce Medyenli Reba'yla ve Edom prensleriyle anlaşmış olduğu için kendi kendini tebrik etti. Onlara tehlikeyi haber vermek için haberciler yolladı ve birkaç gün sonra Sihon'un eski prensleriyle Rabbat, Moab'da ortak hareket planını kararlaştırmak üzere bir araya geldiler. Koyunla tavuk yiyip Suriye şarabı içtiler ve 20 binin çok üstünde bir kuvvet toplayabileceklerini söyleyerek yeryüzünü Apirulardan temizleyeceklerine yemin ettiler. Bunlar bütün eli kılıç tutanların söylediği cinsten nutuklardı. Gerçekte Balak, İçin için kaygılıydı. Apiruları buraya getiren bir peygamberdi ve herkes peygamberlerin tanrısal güçlerle ilişkide olduğunu bilirdi. Amorileri ezen devlerin varlığı bunun deliliydi. Sadece bir peygamber başka bir peygamberle baş edebilirdi ve Balak bu adı taşımaya layık birini biliyordu. Balam'dı bu. Tuz denizinin kuzeyindeki Peor'da doğmuş olan Balam, Pisgah dağında tanrısal güçlerle konuşmasıyla biliniyordu. Bir kıtlık yılında Peorlu Balam, Baal rahibi, peygamber, keşiş, sihirbaz Balam, ülkenin ümitsiz insanlarına serser yağmurlar yağdırmıştı. Ayrıca geleceği okurdu ve hiç olmazsa savaşın sonunu söyleyebilirdi onlara. Balak, onu çağırtmak için haberci gönderdi. Haberciler, Fırat kıyısında yaşayan komşu bir halkın Balam'ı yardıma çağırdığını ve oraya bir salgın hastalığa deva bulmaya gittiğini öğrendiler. Atlarını dört nala kaldırarak Petor'a gittiler. Keşişi orada buldular. Altın dolu bir keseyi gözlerinin önünde salladılar ve onu hemen hemen zorla Peor'a getirdiler. Solgun, ufacık ve hep hayal görür gibi bir adamdı Balam. basit bir kuramın savunucusuydu. İnsanlar ağzı kapalı şişelere benzerdi. Açmayı başarırsanız tanrısal ruh içine dolar ve şişe çok değerli bir şey olurdu. Ama inat eder de açılmazsa insan doğası gereği kendisinin evrendeki benzersiz ve en değerli meta olduğuna inanırdı. Sahibi kendini benzersiz sandığında şişe de bir daha açılamayacak biçimde kapanırdı. Balaam, gençliğinde Babilli bir rahibin rehberliğinde Asyalı rahiplerin dünya kurulalı beri uyguladıkları ve bir sanat haline getirdikleri iki yolla kendi kapağını açmayı öğrenmişti. İlki dalma, içe dönüştü. İkincisi sırrı yemin ettirilerek kendisine emanet edilmiş bir içkiydi. Balaam bu içkiyi dolunay gecelerinde çok zehirli bir mantarı, banot otunu ve tatulayı şarapta ezerek yapıyordu. 5 gün bekletilen şarap, insan beynini bütün sefil saplantılarından kurtaracak bir içki haline getiriyordu. Kazanma hırsı, şehvet, kin gibi ancak kokuşmuş bir şişeyi doldurmaya yarayacak en sefil tutkulardan arınıyordu insan. O zaman Baal'in, bütün evrenin yaratıcısı ve tanrısı olan Baal'in ruhuna açık oluyordu. Sabah gün doğarken çiğ tanelerinin açılan çiçeğe girişi gibi bilgilerin en yücesi de insanın yüreğine ve ruhuna doluyordu. Ve bu sarhoşluk dağıldığı zaman insan kendini dünyaya geldiği için mutlu olan bir çocuk gibi hissediyordu. İnsan görüyordu. Gözleri örten perde kalkıyordu sonunda. Balaam habercileri önünde içi altın dolu keseyi sağladıkları zaman zeytin, peynir, 2 parmak şarap ve bal sürülmüş kuru ekmekle yaşayan Balaam, altınla ve iktidar tutkusuyla ömür boyu sadece alay etmiş olan Balaam, telaşsız bir gülümsemeyle isteklerini kabul etti. Bu kadar uzaklara onu aramaya geldiklerine göre çok önemli bir şey vardı kuşkusuz. Balaam ve yandaşlarını bile aşan çok önemli bir sorun. Haberciler yolda birkaç şey söylediler ve Balaam gerisini anladı. Peor, Hesbon'dan eşekle çok da uzun sayılmayacak bir uzaklıktaydı. Balaam hayvanını sürdü ve yeni evinde Mos'u görmeye gitti. Mos, konuğundan söz edildiğini duymuştu ve onu nezaket gereği olduğu kadar da meraktan, coşkuyla karşıladı. Büyük Mos, Tanrı'nın hizmetkarı, saygımı ve sadakatimi huzuruna getiriyorum. Sözler aldatıcı bir alçak gönüllülüğün ifadesi değildi. Hatta içten ve samimi görünüyordu. Ve sözlerin yanı sıra armağan olarak bir tulum şarap da getirmişti Balaam. Mos tedirgin oldu. Konuğunu oturmaya davet etti. Ufukta fırtına bulutları var gibi kardeşim dedi Balaam. Daha doğrusu sıradan ölümlüler öyle söylüyor. Bu sözlerden ne anlam çıkarmalıyım Balaam? Seni gönderenlerin savaşa hazırlandıklarını mı söylemek istiyorsun? Mos, beni kullandıklarını sanan insanlar var. Oysa hiç kimse beni gönderemez. Tanrı'dan, benim dilimde Baal'den başka. Sitito efendisiyle konuğuna şarap koydu. Baal, diye tekrarladı Mos. Kötü niyetli görünmeyen bir konuğa saygısızlık etmekten çekinerek. Tanrısal varlığın birçok adı vardır diye devam etti Balaam. Ama o bizim bildiğimiz gibidir. Senin Tanrı'nın adını bilmiyorum ama o olduğunu biliyorum. Mos Balaam'ın soran gözlerine baktı ve yaşlı rahip Nesaton'un sözlerini hatırladı. Hemen hemen aynıydı. Bir tek Tanrı vardır. İnsanlık bunu anlayacaktır, er ya da geç. Balaam ne yapmaya gelmişti? Ona düşman olarak tanıttıklarına bir değer biçmek için mi? Mos gülümsedi. Soğuk gözlerle bakıyordu ama Balaam kurnaz bir çocuktu. Belli bir neden olmadığı halde gülmeye başladı. Sitito büyülenmiş gibiydi, gözlerini ondan ayıramıyordu. Bulutların ötesinde gökyüzü hep açıktır, dedi. Evet, Tanrı'nın gökleri. Biz de oradayız, dedi Balaam. Hayır, Balaam. Gökyüzü bizim yüreğimizde olmalı. Balaam'ın parmakları kadehini okşuyordu. Birden yüzü bir gülümsemeyle aydınlandı. Bu doğru ve tanrısal ruhun senin yüreğinde olduğunu görüyorum. Bunu anlamam için seni görmem yetti ama seni görmem gerekiyordu. Giz dolu bir cümle. Mos bekliyordu. Bizi birbirimize düşman etmek istiyorlardı. Sadece yüreğinde Tanrı'nın esirini hissetmeyenler bu kadar budalaca bir şey tasarlayabilirler. Bir yudum şarap içti. Sen Tanrı'nın rüzgarı, insanların ruhlarında essin istiyorsun. Oysa onlar bal mumuyla tıkanmış. Bu kez Mos güldü, hıçkırmaya benzer bir gülüşle. Bize saldırmak isteyen kim Balaam? Balak, ötekiler, Edomlular, Medyenliler, Amurilerden geriye kalanlar. Ordunuzda devleri kullanıyormuşsunuz. Mos anlayamamıştı. Amori askerlerin üzerine koca koca kayaları fırlatan 10 arış boyunda devler. Mos kahkahayla güldü. Balam da gülüyordu ve Sitito dayanamadı güldü. Size saldıracaklar, yenilecekler. Kralların beyinlerindeki küçük sefil depremlerin tanrısal esinle hiçbir ilgisi yok. Konukseverliğinden biraz fazla faydalandı Mos. Ayağa kalktı, Mos da kalktı. İki adam karşı karşıya durdular bir an. En önemli olanlar sözcüklerin ötesinde söylenmişti, her zamanki gibi. Sonra Mos, Balam'a kollarını uzattı. ''Tanrıların bakışları senin üzerinde'' dedi Balam, Mos'u kucaklarken. Mos birden başının döndüğünü hissetti. Nesata onu da böyle söylemişti. Sonra Yetro, ''Balam, tanrıların bakışları senin üzerinde. Biz kardeşiz, insanların ötesinde ve zamanında. Son bir bakış ve sonra Baal'in keşişi dünya üzerinde hiçbir ağırlığı yokmuş gibi arkasını döndü. Bir saniye sonra görünmez olmuştu. Mos pencereden konuğunun eşeğine bindiğini ve sarayın kapısından çıktığını gördü. ''Müthiş bir adam'' dedi Setito. ''Bizimle olmalıydı. O bizimle.'' Mos doğru tahmin etmişti. Yeşun'un casusları Balam'ın Peor'a dönüşünde kral balığa uzun süre beklettiğini söylediler. Sonra gecikmesinin nedeni olarak da nasıl bir önseziyle bilinmez eşeğinin yola devam etmek istemediğini, tanrısal bir gücün ona engel olduğunu ve eşeğin insan gibi konuşarak bunları kendisine anlattığını söylemiş. Balak bu masalı yutmuş mu bilinmez ama Balam'ı Pisgah Dağı'nın tepesine çıkararak Apiruların kampını ve felaketin boyutlarını ona göstermiş. Moab'ın bereketli ovaları yabancıların işgalinde ele ale yakılmış ve her yanda Apiru haydutlarının ele geçirdiği köyler. ''Onları lanetle Balam, Tanrımız adına lanetle ve zafer bizimle olsun.'' Sonra Balam, kraldan dağın tepesinde tanrısal güçlerle ilişki kurmasını sağlayacak 7 sunak yaptırmasını istemiş. Ahmaklık. Balak gerçekten de keşişin İsraillerin gücünü yok etmek konusunda Baal'le uzlaşabilmesi için 7 öküzle 7 koç kurban etmiş. Bu olay anlatıldığında Mos ile Yeşu kahkahayla güldüler. Sonra Balak, düşman hakkında bildiklerini söylemesini isteyerek Balam'ı tehdit etmiş. Ama Balam hep aynı şeyleri söylemiş. Savaşa girişilirlerse Apirular sizi yener. Balak öfke içinde yerine dönmüş. Balam'ın kehanetleri Balak'ın savaş heyecanını büyük ölçüde söndürmüştü. Haftalar geçti ve Yeşun'un ülkenin dört yanına gönderdiği casuslar hiçbir savaş hazırlığı tespit edemediler. Mos o zaman Debir'in sarayın iç avlusuna kurulmasını ve ahit sandığının içine yerleştirilmesini emretti. Sonra sarayı öylece levilere bıraktı ve kendisine Hesbon'un girişinde bir ev yaptırdı. Yeşu çoğu zaman Hesbon'da olmuyordu. Irmağın geçilmesi için yapılan hazırlıkları yürütüyordu. Mos bir gün onunla birlikte gitti. İki adam Ürdün Irmağı'nın kıyısında durdular. ''Her şey orada başlayacak'' dedi Mos. Karşı kıyıda, şimdi üzerinde bulundukları kıyıdan farklı değildi. Aynı çam ağaçlarıyla örtülü dağlar, uzaktan bakıldığında görülen tek tük beyaz çatılar ve aynı yemyeşil doğa. Ama buna rağmen her şey orada başlayacaktı. Kayıp kardeşler. Hesbon'a yerleştiklerinin 3. haftasında Yeşu, Mos'un evine yanında yağmurlu günde çamura batmış katırlara benzeyen 3 yabancıyla geldi. ''Betlehem'den geliyorlar'' dedi. Zebulun kabilesinden. Adamlar Mos'a dışarı uğramış gözleriyle hayalet görmüş gibi bakıyorlardı. Sonunda en yaşlı olanı herhalde şefleriydi. ''Sen Mos musun?'' diyebildi. Mos ellerini onlara uzattı. Adam birden öpmek için eğildi heyecanla. Sonra Mos'un yüzüne baktı. ''Senin bir efsane olduğunu sanıyordum.'' dedi. Mos gülmeye başladı. ''Benim adım Eber. Yol arkadaşlarım Elon ile Zemuel. Habercilerim onların köyünü buldu.'' diye anlattı Yeşu. ''Onlara senden söz etmişler. Bu adamla kardeşleri senin gerçekten var olduğuna inanmıyorlardı. Gelip seni görmek için Ürdün'ü geçtiler.'' Koyun postlarının üzerinde bir daire oluşturarak oturdular. Sitito kadehlere şaraplarını getirdi. Üç zebunlu bakışlarını Mos'tan ayıramıyorlardı. ''Mos, Tanrı'yı gören sen misin?'' Mos başını salladı. ''Tanrı, nasıl?'' ''Bir ışık.'' Göğüslerinin derinliğinden hayranlıklarını ifade eden tuhaf bir ses çıktı. Bir inilti. Sonra kah başlarını eğerek, kah uzun uzun Mos'a bakarak konuşmadan oturdular. ''Bize onun kendi eliyle taşlara yazdığı yasaları sana verdiğini söylediler.'' Mos tekrar başını salladı. önemli olan yüreğin inandığıydı. Moz, İbrahim'in mezarında çiçekler açmıştır mutlak. Ağaçlar şarkı söylüyordur, diye bağırdı Eber. Bizi Kenan'a götürecek misin? Bize Kenan'ı geri vereceğin doğru mu? Diye soruyordu Zemuel. Ne sizi Kenan'a götürebilirim, ne de size Kenan'ı verebilirim. Size onu verecek olan Tanrı'dır. Yeşun'un eline kılıcını o verdi. O size verdiği sözü tutacaktır. Bizler Tanrı'nın topraklarında birer göçmen, birer konuk olacağız. Moz içti. Ötekiler de onu taklit ettiler. Tanrımıza şükrolsun, Tanrımıza şükrolsun, Tanrımıza şükrolsun diye tekrarlıyorlardı durmadan. Gözlerinde yaşlar vardı. Dünya durdukça Tanrı'ya şükredeceğiz dedi Moz. Ülkenizde kaç kişisiniz?
Biz.
Zebulunlular mı? Bilmem. 2000 mi? 3000 mi? Daha fazla değildir. Yamaçlarda, tepelerde, Kenanlıların yumruğu altında yaşıyoruz. Aslında onlar da Hititlilerin yumruğu altında. 8 yıldır yüzünü görmediğimiz kardeşlerimiz var. 3000'den biraz azlar dedi Yeşu. Habercilerin bir tahmin yapıyorlar. Silahınız var mı diye sordumuz. Silah mı? Düşünülmesi bile sarsıcı bir konuydu onlar için. Dövüşmek zorunda kalacağız dedi Moz. Başlarını salladılar ama Yeşu'nun bu konuda onlara bilgi vermediği belli oluyordu. Kenanlılarla mı ya da Hititlerle? Düşmanlarımızla. Tanrı'nın da düşmanı olan düşmanlarımızla. Kollarını göğe kaldırdılar. Aşağı yukarı 800 savaşabilir insan var diye anlattı Yeşu. Onlara eski mızraklarımızı vereceğiz ve onları yetiştirerek eğitici göndereceğim. Besbelli, İbrahim zamanından beri Kenanlıların ve Hititlilerin yönetimi altında yaşayan bir avuç çoban ya da çiftçiydi onlar. Moz yemeğe alıkoydu. Yatak hazırlattı, sonra ertesi sabah Ürdün'ü aksi yönde geçmelerinden önce debiri görmeleri için onları Eleazan'a emanet etti. Onlara yasalarının bir kopyasının olduğu papiruslar verdiler. Veda etmeye geldiklerinde Moz hepsini kutsadı ve konuklar elini öptüler. Birkaç gün sonra Yeşu 3 başka yabancıyı getirdi. Onlar Aşer kabilesindendi. Durumları Zebul'un kabilesinin insanlarından pek farklı değildi. Sadece daha fazla kuzeyde yaşadıklarından, Hititlilerden daha çok korkuyorlardı. Bu adamlar diye anlatıyordu. Tutsaklarının elini kesen, gözünü oyan vahşilerdir. Aşerler 7000 kişiydiler. Savaşabilir 2000 kişi vardı kabilede. Yeşu onlara da kendi mızraklarını yapmayı ve kullanmayı öğretecekti. Bu konuklar daha sonraki günlerde de gelmeye devam etti. Manasse, Dan, İsakar ve Neftali kabilelerinden toplam 6 kabileden gelmişlerdi. Başkaları da var mıydı? Kuşkusuz ama ülke içinde dağılıp gitmişlerdi. Bu kayıp kardeşlerin iyi birer dövüşçü olabileceğini düşünüyor musun diye sordu Moz Yeşu'ya. Dövüşçü olacakları kesin ama iyi olup olmadıklarını göreceğiz. Önemli olan hepsi birlikte 30.000 kişiyi bulmaları. Ayaklandıkları ve düşman kentlerini ateşe vermeye başladıkları zaman bizim için çok değerli bir destek güç oluşturacaklar. Dağınık olmaları önce bir zaaf sebebi diye düşünmüştüm. Aksine çok iyi, hatta bir şans. Çünkü aynı anda her yandalar. Moz başını sallayarak onayladı. Ama emirleri bilmiyorlar diye kaygısını belli etti. Neyin adına ardımızdan gelecekler?
Öğrenecekler Moz, öğrenecekler. Bütün dünya emirleri öğrenecek. Şu an için kendi adımıza onlardan sadece kardeşlik bekliyoruz. Kardeşler diye düşündüm Oz. Oysa tek gerçek kardeşlik Tanrı inancındadır ve yalnız o ebediyen yaşar. Onsuz biz ne oluruz?
Bacakları yapıştır, dik otur. Genç asker atının üzerinde baldırlarını öylesine güçlü bastırdı ki hayvan bir an şaşaladı. Asker olduğu yerde döndü, elinde mızrak 4 nala geri geldi. Direğin tepesine iliştirilmiş bezi mızrağının ucuyla çekip aldı ve bir bakirenin giysisini çıkarırmışçasına mutlu, bez parçasını bayrak gibi sallayarak atını sürdü. Aynı hızla geri döndü ve bezi aldığı yere bıraktı. İkinci atlı çok hızlı geldi, neredeyse atından düşecekti. Ani bir hareketle denge sağladı ama mızrağını düşürmüştü. Seyis yamağa koştu geldi, mızrağı yerden aldı. ''Bir daha gel!'' diye bağırdı hemen orada duran Mişael. Sakalı garip bir biçimde örgülü esmer çalıştırıcı arkasından koşup dik oturmasını söyledi. Moz, Mişael'in yanında çalışmaları seyrediyordu.
Ben de kötü binici değildim ama bunlar müthiş, dedi. Yeşun'un Suriye'den getirdiği çalıştırıcının sayesinde atlara da çok daha iyi bakılıyor diye anlattı Mişael alçak sesle. Moab ovalarına yerleşeli 2 yıl olmuştu. Ve Apiruların bu topraklardaki egemenliği kesinleştiği için Mos, buraları Gad, Ruben ve Manasse kabileleri arasında bölüştürmüştü. Ve insanlar boş durmamışlardı. Gadlar 3 mustahkem kent kurmuşlardı. 5 tane daha kurmaya hazırlanıyorlardı. Rubenler 2 kent kurmuşlardı. 4'ünün daha hazırlığı içindeydiler. Manasselere gelince fetihlerine 4 yönlü devam ediyorlardı. Fethedilen şehirleri geliştiriyorlardı, kaleleri güçlendiriyor, yenilerini yapıyorlardı ve en sonunda kentlere kendi adlarını veriyorlardı. Böylece Yeşun'un yardımcılarından Noba, Kenat'ın adını kendi adıyla değiştirerek Mos'u güldürmüştü. Yeşu, o Apiruların durumunu güçlendiriyordu. Burası Kenan değildi ama bu ovalara da sahiplenmelerine hiçbir engel yoktu. Orduyu donatıyordu, silah döktürmüştü, özellikle yeni mızraklar için bronz uçlar. Ok ve yay satın almak, bir binicilik öğretmeni ve bir çalıştırıcı getirtmek için adamlarını Suriye'ye göndermişti. Suriye'den atlar da getirtmişti. Sıcakkanlı, hızlı, dayanıklı atlardı bunlar. Onca binici için 500 at. Yeşu bunları belki de insanlardan çok hayvanlara tutkun olan Meşale'ye emanet etmişti. Hesbon'da 2. Ramses'i bile kıskandıracak tağlalar vardı. 2000 kişiyle daha takviye edilmiş olan bu orduda 2 Suriyeli eğiticinin bir sabah çalıştırdığı 1000 mevcutlu bir okçu birliği de vardı. Binicileri seyrettikten sonra Mos, arada Stiton'un koluna yaslanarak ağır adımlarla evine döndü. Giderek daha fazla karısını yanındaki varlığına ihtiyaç hissediyordu. Tisippora da Hesbon'a yerleştikleri günden beri her vesileyle ona sevgisini gösterir olmuştu. Küçük, iddiasız şeylerle. Yumuşak, yassı susamlı ekmekler üzerinde insanın biraz boğazını alan, hafifçe biberli beyaz peynir, kokusunu çok sevdiği sedir ağacı ateşi, kuyuya sarkıtılarak soğutulmuş bir salkım üzüm. ''Gel, sevgili kandilim,'' diyordu Mos gülümseyerek. ''Ateşin yanında küçük bir kandil nedir ki?'' diyordu Tisippora gülerek. ''Ben sana yetmedim, koca bir halkı kucakladın.'' Gülümsüyordu Mos. Gershon'la Eleazar'ı çağırıyordu. Çocuklar ayağının dibine oturuyordu. Hülyalı gözlerle başlarını okşuyordu. ''Tanrı'nın ateşini içinizde yaşatın,'' diyordu onlara. Bir sabah Tisippora, ''Solgun görünüyorsun,'' dedi istemeye istemeye. Gerçekte solgun olan yüzü müydü? Mos, içinin solgun olduğunu hissediyordu. Yıllar geçtikçe beden bir garip sünger oluyordu. Dış dünya onu geçip içeri sokuluyordu ve içindeki hayat ateşi artık sımsıkı kapalı kalamıyordu. İnsan çevresindeki dünyaya sonsuza kadar hükmedemeyeceğini anlıyordu o zaman ve plan hareketi en son ne zaman yapabileceğini soruyordu kendi kendine. Tepenin eteklerinde sisin dağılışını en son ne zaman görebileceğini ve gece inerken bir puhu kuşunun kadınsı çığlığını ne zaman duyabileceğini. Duygular yumuşuyor, tutkular soluyordu. Mos'un ünlü öfkeleri çok nadir ve çok daha az fırtınalıydı artık. Yıllara göre yaşlı değildi, 43 yaşındaydı. Ama o 3 hayat yaşamıştı. Bazen nefes nefese kalıyordu, kalbi yoruluyordu. Çok ender olarak evinden uzaklaşıyordu ve çıktığı zaman da Ürdün'ün kıyısına geliyordu. Orada karşı kıyıyı seyrediyordu. Yıllar önce Avaris'te denizi seyrettiği gibi. Bu sadece bir suydu ama artık onun halkını karşıya geçirecek gücü yoktu. ''Ne zaman hazır olacaksın?'' diye soruyordu bazen Yeşu'ya. ''Bugüne kadar çöl haydutları gibi sopayla taşla dövüştük,'' diye cevap veriyordu genç adam. ''Casuslarım karşı kıyıda Kenanlılarla Hititlilerin çok güçlü orduları olduğunu söylüyor. Hititlilerin savaş arabaları da var.'' Sen de aynı fikirde değil misin? Yüce Tanrı'nın vaat ettiği topraklardan bizi kovmaya cüret edenlere karşı büyük bir zafer kazanarak onun güvenine layık olduğumuzu göstermek için ordumuzu en iyi şekilde hazırlamamız gerek. Mos başını sallayarak onaylıyordu. Ya bizimkiler diye sordu bir gün. Orada kalanlar? Bildiğin gibi. 2 yıldır nüfusu, yerleşim bölgelerini, ne düşündüklerini sürekli araştırmak için oraya haberciler gönderiyorum. Eğitimcilerimiz onları biz Ürdün'ü geçtiğimiz gün hemen bize katılmalarını sağlamak için bilgilendiriyor. Sapan kullanmayı biliyorlardı. Şimdi mızrak kullanmayı öğrendiler. Gizlice onar onar gönderdik. Ve şimdi onların en değerli varlığı bu mızraklar. Ya emirler? Yeşu Mos'a her zamanki gibi pırıl pırıl gözlerle baktı. Onlara Leviler gönderdim. Mısır'dan çıktığımız günden sonraki yıllarımızın tarihini öğreniyorlar. Senin tarihini Mos. Mos elini Yeşu'nun koluna koydu. Tanrı iradesinin tarihi, insanoğlunun zaafının tarihidir dedi. Herkes ondaki açıkça ortaya çıkmasa da hissedilen bitkinliği fark ediyordu. Hiçbir şey fark etmemiş gibi yapıyorlardı. Ondan bir kez daha yabancılarla birlikte yaşamanın tatsız meyveler verdiğini gizliyorlardı. Moab'lı kadınlar İsrail'li çocuklar dünyaya getiriyordu ve İsrail'li kadınlar Moab'lı bebekler. Bu onaylanacak bir şey değildi. Çünkü halk, insanlar bütünüyle her zaman başlarındaki adamların düşmanlığını paylaşmıyorlardı. Güzel bir kız, bir genç adamın kanını ateşliyor ve bütün o soyut peşin hükümleri unutturuyordu ona. Üreme dürtüsü de fetihler peşindeydi. Hele düşman olduğu farz edilmiş bir genç kızın ele geçirilmesi, sıradan bir kızın fethinden çok daha heyecan vericiydi. Aynı şekilde yakışıklı ve güçlü bir genç erkeği görmek, genç kızla beğenilmek, başka kızlardan daha fazla beğenilmek arzusunu kamçılıyordu. Muhabbıların şölenleri hepsini tahrik ediyordu ve oraya sadece görmek için giden Apiru gençleri, bereket kutlamaları için yapılan törenlere önce herkesle birlikte sonra uzak köşelerde katılıyorlardı Muhabbılarla. Böylece otlar arasında çırpınan bir çifti görerek kaçan epeyce tilki ve kendi çığlıklarına benzer tuhaf çığlıklar işiterek şaşıran pek çok gece kuşu oluyordu böyle gecelerde. Ama bunlar artık Eleazar'ı, yargıçları ve zorunlu olduğu zaman Yeşu'yu ilgilendiriyordu. Sonunda çaresiz bu tatsızlıkları naklederek Mos'un da canını sıktılar ve bazı genç çocukların gözlerini boyadığını ve bereket tanrısı İştar'ın nazarlıklarının kızların boyunlarını süslediğini anlattılar. Bir sabah Mos, Sititon'un da yardımıyla Pisgah Dağı'na tırmandı. Balağın, keşiş Balam'ın isteğiyle yaptırdığı 7 sunağa bakmadı. Ürdün Irmağı'nın ötesinde denize kadar uzanan ovaları, tepeleri seyretti. Bir toprak, bir vatan, nihayet. Tanrılarının onlara ayırdığı ve yüzyıllık göçlerini sona erdiren toprak. Ve ağladı. Ona Nil'i vermiş olan Tanrı, Ürdün'ü bağışlamıyordu. Aşağı indiği zaman Eleazar'ı çağırdı ve bütün din görevlerinin kutsal mekanda toplanmasını istedi. Sonra korku içinde koşarak gelen Yeşu'yu çağırdı. Müthiş bir kalabalık dışarıda toplanmıştı. Mos'un söyleyeceklerini duymaya çalışıyorlardı. Ama duyamıyorlardı. Çünkü sesi çok güçsüzdü. Leviler tek sözcüğü bile kaçırmamak için çevresine toplanmışlardı. ''Hayatım yakında sona erecek.'' dedi. ''Bir şefe ihtiyacımız olacak.'' Bütün o çalkantılı yolculuklarımız boyunca Tanrı'yı her an hiç tereddütsüz yüreğinde taşıdığını gördüğüm insan işte burada. Elini bir adım yaklaşan Yeşu'ya doğru uzatarak omzuna koydu. Tanrı kılıcını ona verdi. O sizi koruyacaktır. Ruhuna da güç verdi. Yüreklerinizi güçlendirecektir. Yeşu'nun seçimini kutlamak için bir sungu töreni yapılmasını istedi. Ayakta durmaya gayret etti. Sonra evine dönerek uzandı. Ertesi sabah daha iyi görünüyordu. Yeşu, Eleazar ve ötekiler, Leviler, yargıçlar, kabile şeflerinden hayatta kalmış olanlar, evinin önünde her sabah yaptığı gibi yıkanmak için dışarı çıkmasını bekliyorlardı. Nihayet, geç de olsa çıktığı zaman toplananları görerek gülümsedi. ''Tanrı bana biraz daha izin verdi.'' dedi. Bu iznin uzun olacağını ummuşlardı. 3 gün sonra evinin önünde güneşlenmek için otururken Stito öğle yemeğinin hazır olduğunu bildirmeye geldi. Mos cevap vermedi. Stito ona dokundu ve çığlığı dudaklarında dondu. Tisipora'ya haber vermek için koştu. Tisipora koşarak geldi. Mos'un gözleri açıktı. Gökyüzüne bakarken ölmüştü. Yeşu, balağın 7 sunağını yıkadı ve Mos'un mezarını Pisgah Dağı'nın doruğuna kazdırdı. Sonra 40 günlük yas ilan etti ama çok daha uzun süre ağladı İsrailliler. Ürdün'ü geçişleri bu halka, bu topraklara ulaşma hayallerini ve sonunda Kenan ovalarına ve dağlarına kavuşmuş olduklarını bir kez daha hatırlatıncaya kadar. Eskilerden, Mısır'dan beri onunla birlikte yürümüş olanlardan biri, günlerce mezarının başından ayrılmayı reddetti. Yeşu'nun Eriha'yı kuşatmaya hazırlandığı günlerde bile. ''Onsuz biz ne oluruz?'' diyordu kendisini almaya gelenlere. 17. Ayrım Sonu.